Ayrım 17, sayfa 192. Ama 750. gece olunca demiş ki, Allah Muzaffer Sultanımızın yaşamını esirgesin ve seni bekleyen mutluluğu korusun oğlum Alaaddin diyerek sözünü tamamlamış. Ve Alaaddin anasının kendisine anlattıklarını işiterek rahatlık ve memnunluktan sıçramış durmuş. Ve evimize lütuflarını yağdırdığı ve sana büyük şahların ardılı soylu bir sultanı kızın yaptığı için Tanrı'ya övgüler olsun anacığım diye haykırmış. Anası da onu sevecenlikle kucaklamış ve her türlü mutluluk dilemiş. Ve babası olan terzi kocasının yaşayıp bu talihi ve bir zamanların haytası oğlunun bahtındaki bu açılışı görmek için yaşamadığını düşünerek ağlamış. Ve o günden başlayarak 3 ay sonra vaat edilen mutluluktan onları ayıran saatleri büyük bir sabırsızlıkla saymaya koyulmuşlar. Kendi aralarında tasarladıklarını, şenlikleri ve daha dün kendileri sefalet içinde başkalarına muhtaçken, şimdi yoksullara dağıtacakları sadakaları ve kısmet dağıtıcının gözünde hiç kuşkusuz en geçerli şeyin cömertlik olduğunu düşünerek konuşmalarını sürdürmüşler. Ve 2 ay böylece geçmiş. Düğünden önce gerekli satın almaları yapmak için her gün evden çıkan Alaaddin'in anası bir sabah yine çarşıya gitmiş. İrili ufaklı binbir alışveriş yaparak dükkandan dükkana girmiş ve oraya ulaştığı sırada daha önce gözüne çarpmayan bir şey görmüş. Gerçekten bütün dükkanların süslenmiş ve yapraklarla, fenerlerle, çok renkli kurdelelerle caddenin bir başından öbürüne donanmış olduğunu fark etmiş. Ve tüm dükkancıların, müşterilerin ve çarşı halkının zenginler gibi yoksullar da dahil büyük sevinç gösterilerinde bulunduklarını ve bütün yolların merasim giysilerini giymiş, harika şekilde koşumlanmış atlarına binmiş saray görevlileriyle dolup taştığını ve herkesin alışılmadık bir süratle gidip geldiğini görmüş. O da acele edip azık sağladığı yağ tacirine halkın hangi şenliği böyle sevinçle kutlamakta olduğunu ve bütün bu gösterilerin ne olduğunu sormuş. Yağ taciri de böylesi bir sorudan çok alınarak ona ters ters bakmış ve ''Vallahi sen galiba benimle alay ediyorsun. Yoksa vezirin büyük oğlunun Şah'ın kızı Bedrül Budur'la evlenmekte olduğunu bilmemek için yabancı olman gerek. Şu saat tam da sultanın hamamdan çıktığı saattir. Ve bütün bu yaldızlara bürünmüş atlılar onu saraya götürmek için gelerek alay oluşturacak muhafızlardır.'' diye yanıt vermiş. Alaaddin'in anası yağ tacirinin bu sözlerini işitince daha fazla bir şey öğrenmek istememiş. Şaşkın ve ağlamaklı dükkanlardan yapacağı alışverişi unutarak çarşılar boyunca koşmaya koyulmuş. Ve eve gelince soluk soluğa kendini divanın üstüne atmış. Tek bir söz bile söylemeksizin bir süre orada kalmış. Konuşabilecek bir duruma gelince de koşup gelen Alaaddin'e ''Ah çocuğum, talih sana doğru kitabının kötü sayfasını çevirdi. Ve işte her şey mahvoldu. Ve üzerine doğru yürüdüğüm mutluluk daha gerçekleşmeden yitip gitti.'' demiş. Alaaddin de anasını içinde gördüğü durumdan ve duyduğu sözlerden çok korkarak ona ''Bunca kötü olacak ne oldu ki ana? Çabucak bana söyle.'' diye sormuş. O da ''Ne yazık ki oğlum, sultan bize verdiği sözü unuttu. Ve tam da bugün kızı Bedrül Budur'u korktuğum gibi vezirin oğlu olan şu katran suratlı uğursuzla evlendiriyormuş.'' Ve tüm kent bütün şenliklerde olduğu gibi bu akşamki düğün için süslenmiş demiş. Alaaddin bu haberi işiterek ateşin tepesine çıktığını ve kanının hızla akmaya başladığını duyumsamış. Bir an düşmüş de ansızın ölmüş gibi şaşıp ağzı açık kalmış. Ama sahip olduğu ve kendisi için şimdi her zamandan fazla büyük yararı dokunacak sihirli lambayı düşünerek kendine gelmekte gecikmemiş. Ve anasına doğru dönerek çok sakin bir sesle ona, ''Yaşamım üzerine yemin ederim ki ana, vezirin oğlu bu gece benim yerime kendine vaat ettiği tüm zevkleri tadamayacak. Bu konuda hiç kaygılanma ve daha fazla gecikmeksizin ayağa kalk ve yiyecek bir şeyler hazırla. Sonra yüceler yücesi Tanrı'nın yardımıyla bize yapacak ne kaldığına bakarız.'' demiş. Alaaddin'in anası bunu duyunca ayağa kalkmış ve Alaaddin'in büyük bir iştahla yediği yemeği hazırlamış. Yemekten hemen sonra odasına çekilirken Alaaddin, yalnız kalmak ve rahatsız edilmemek istiyorum demiş. Ve odasının kapısını anahtarla kilitleyerek sakladığı yerden sihirli lambayı çıkarmış. Elini alıp bildik yerden sürtmeye başlamış. Ve o anda lambanın kölesi olan ifrit önünde belirmiş ve ona, ''Önünde saygıyla eğilen kölen işte karşında. Söyle ne dilersin, ben lambanın hizmetkarıyım. Havada uçar, karada sürünür, buyruğunu yerine getiririm.'' demiş. Alaaddin de ona, ''Beni iyi dinle ey lambanın hizmetkarı. Çünkü şimdi bana yiyecek içecek getirmen söz konusu değil. Çok başka önemli bir iş için hizmet etmen gerekiyor. Bil ki sultan aslında mücevher meyveleri armağan olarak aldıktan sonra kızı şu harika Bedrülbudur'u benimle evlendirmeye söz vermişti. Düğün yapmak için de 3 aylık bir süre istemişti. Şimdi sözünü unuttu ve verdiğim armağanı geri vermeyi düşünmeden kızını vezirin oğluyla evlendiriyor. Oysa işlerin böyle olmaması gerek. Senden tasarımda bana yardımcı olmanı diliyorum demiş. İfrit, söyle efendim Alaaddin, bana bunca açıklama yapmana da gerek yok. Emir buyur, itaat edeyim demiş. Alaaddin, öyleyse bu akşam iki yeni evli düğün yatağına girdiklerinde sadece birbirlerine dokunacak kadar bile zaman kalmadan onları yataklarıyla birlikte kaldırıp buraya getireceksin. Ondan sonra yapılacak iş bana kalıyor diye yanıt vermiş. Ve lambanın ifriti elini alnına götürmüş ve işittim ve itaat ettim demiş ve gözden kaybolmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 751. gece olunca demiş ki, ve lambanın ifriti elini alnına götürmüş ve işittim ve itaat ettim demiş ve gözden kaybolmuş. Alaaddin de gidip anasını bulmuş ve onun yanına oturmuş ve sanki sultanın kızının evlenmesini hiç olmamış gibi bununla zihin yormayarak birlikte şu ya da bu şeylerden konuşmaya koyulmuşlar. Ve akşam olunca anasını gidip yatsın diye özgür bırakmış. Kendisi de odasına çekilip kapıyı anahtarla kapamış ve ifritin gelmesini beklemeye başlamış. Ve işte onun durumu böyleymiş. Büyük vezirin oğlunun düğününe gelince o da şöyle. Şenlik, düğün ve şölenler, tebrikler ve eğlenceler sona erince yeni evliler baş hadım ağasının ardına düşerek yerdek odasına girmişler. Ve baş hadım ağası çekilmekte ve ardından kapıyı kapamakta ivedilik göstermiş. Ve yeni damat soyunup perdeleri çekerek uzanmak üzere yatağına girmiş ve sultanın kızının gelmesini beklemeye başlamış. O da annesi ve nedimeleriyle birlikte gelmekte gecikmemiş. Onu soymuşlar ve sadece ipek gömleğiyle bırakmışlar ve saçlarını çözmüşler. Sonra bu koşullarda adet olduğu gibi yeni gelin pek çok direnir gibi görünüp ellerinden kurtulmak istercesine kıvranıp dururken kızı zorla gerdek yatağına yatırmaya götürmüşler. Sonunda onu yatağa yatırınca daha önce orada yatıp uzanmış olan vezirin oğluna bakmamaya gayret ederek işin hayırla görülmesini dileyip hep birlikte çekilmişler. En son dışarı çıkan ana da adet gereğince derinden derine iç çekerek ardından kapıyı kapatmış. İki yeni evli yalnız kalır kalmaz en küçük bir okşayışla birbirlerine dokunmaya zaman bulmadan önce başlarına ne geldiğini anlayamadan yataklarıyla birlikte havaya kaldırıldıklarını duyumsamışlar. Ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanda saraydan dışarıya taşındıklarını ve aslında Alaaddin'in odasından başka bir yer olmayan tanımadıkları bir yere götürüldüklerini görmüşler. Ve korkuya kapıldıkları sırada ifrit gelip Alaaddin'in önünde eğilmiş ve efendim buyruğun yerine geldi ve başka yapılacak işler için itaat etmeye hazır bekliyorum demiş. Alaaddin de ona sadece genç pezevengi alıp sabaha kadar abdesthanede kapalı tutmanı istiyorum. Ve yarın sabah gel de emirlerimi al diye yanıt vermiş. Ecinni de duyup itaat ettiğini söyleyerek vezirin oğlunu şiddetle yerinden kaldırıp başını deliğe sokarak onu abdesthaneye kapatmış. Ve üzerine soğuk bir soluk üfleyip bulunduğu durumda bir odun parçası gibi kıpırtısız bırakarak emri yerine getirmiş. Onun durumu böyleymiş. Alaaddin'e gelince. Bedrülbudur ile yalnız başına kalınca ona duyduğu büyük aşka karşın durumu kötüye kullanmayı bir an bile düşünmemiş. Önünde eğilerek elini kalbine bastırmış ve utkulu bir sesle "Ey sultan, bil ki burada babanın sarayında olduğundan daha fazla güven içindesin. Tanımadığın bu yerde bulunuyorsan bunun nedeni sadece babanın vezirin oğlu olan şu genç sersemin okşayışlarıyla karşı karşıya kalmaman içindir. Ve ben seninle evlenmek için kendisine söz verilen kimse olduğum halde zamanı gelmeden ve kitabın ve sünnetin kavlince benim yasal eşim olmadan önce sana dokunmaktan sakınacağım demiş. Alaaddin'in bu sözlerine sultan ilkin hiç yanıt verememiş. Çünkü çok heyecanlıymış. Ayrıca babasının verdiği sözden ve işin tüm özelliklerinden haberi yokmuş. Ve ne diyeceğini bilmeden birçok gözyaşı dökmekle yetinmiş. Alaaddin de onun hakkında hiçbir kötü niyeti olmadığını kanıtlamak ve onu yatıştırmak için tüm giysileriyle yatağa, daha önce vezirin oğlunun işgal ettiği yere uzanıp çıplak kılıcını kızla kendi arasına yatırmış. Bununla parmağının ucuyla bile ona dokunmaktansa ölmeyi yeğlediğini kıza göstermek istemiş. Hatta gözü herhangi bir yerine değip kız sıkılmasın diye arkasını sultana dönerek yatmış. Ve artık o kadar arzuladığı Bedrülbudur'un varlığıyla kafasını yormadan sakince sanki bekar yatağında yalnız yatıyormuşçasına uyumuş. Sultanın kızına gelince bunca garip olan bu serüvenin verdiği heyecan ve kendini içinde bulunduğu durum ve ruhunu tedirgin eden karmaşık düşüncelerle öylesine korkmuş ve şaşırmış ki bütün gece uyuyamamış. Ama kuşkusuz başı deliye dönük olarak abdesthanede bulunan, üzerine kıpırdanmaması için ecinliğinin üflediği, soluk yüzünden hiç kıpırdamayan vezirin oğlu için pek kaygı duymamış. Ne olursa olsun gerdeğe girilen ilk gece için iki yeni evlinin bahtının çok üzücü ve çok uğursuz olduğu kesinmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 752. gece olunca demiş ki, İki yeni evlinin bahtının geldiğe girilen ilk gece için çok üzücü ve çok uğursuz olduğu kesinmiş. Ertesi sabah Alaaddin'in lambayı yeniden ovuşturmasına gerek kalmadan ifrit, kendisine verilmiş olan buyruğa göre kendiliğinden lambanın sahibini uyandırmaya gelmiş. Ve Alaaddin uyanmakta gecikince onu görme yetisi olmayan sultanı korkutan haykırışlar koparmış. Alaaddin gözlerini açmış ve ifriti tanır tanımaz sultanın yanında yatmakta olduğu yerden kalkmış ve sesini ifritten başkası duymasın diye biraz uzaklaşarak ona ''Çabuk git, vezirin oğlunu abdesthaneden çıkar ve onu getirip daha önce uzandığı yere yatır. Sonra ikisini birden sultanın sarayına, onları alıp getirdiğin yere götür. Ve özellikle birbirlerini okşamalarını, hatta dokunmalarını engellemek için onları gözden uzak tutma.'' demiş. Lambanın ifriti de işitip itaat ettiği yanıtını vermiş. Ve ilken giderek dondurduğu genç adamı abdesthaneden çekip almış ve yatağı sultanın yanına yatırmış. Ve hemen göz açıp kapayacak kadar bir zaman geçmemişken başlarına geleni görüp anlayamadan ve nasıl bu kadar çabuklukla konut değiştirdiklerini bilemeden ikisini de sultanın sarayındaki gerdek odasına taşımış. Ve zaten bunun böyle olması da daha iyiymiş. Çünkü lambanın hizmetkarı ürkütücü ecinliğinin görülmesi bile hiç kuşkusuz onları korkutmuş imiş. İfrit iki yeni evliyi saraydaki odalarına getirir getirmez sultanla eşi sultan kızlarının bu ilk geceyi nasıl geçirdiğini öğrenmek için merak etmekte olduklarından ve ona mutluluk ve zevkli ömür geçirme dileklerini bildirmek için sabah ziyaretlerini yapmışlar. Ve heyecan içinde kızlarının yatağına yaklaşmışlar ve onu iki kaşının arasından öperek kendisine ''Birleşmeniz kutlu olsun ey ciğer köşesi kızım ve doğurganlığının bereketiyle ırkının utkusunu ve soyluluğunu devam ettirerek güzel ve ünlü ardılların sürüp gitsin. Ah söyle bize bu ilk geceyi nasıl geçirdin ve kocan sana nasıl davrandı?'' demişler. Ve böylece konuştuktan sonra onun yanıtını bekleyerek susmuşlar. Ve birdenbire onun kendilerine taze ve gülen bir yüz gösterecek yerde yaşlarla dolu iri gözlerle baktığını görmüşler. Bunun üzerine kocasını sorgulamak istemişler ve onun yatakta yatmakta olduklarını sandıkları yana bakmışlarsa da kendisini görememişler. Çünkü içeri girdikleri sırada damat yüzüne bulaşmış olan tüm pislikleri temizlemek için tam da o sırada odadan çıkmış bulunuyormuş. Oysa onlar onun çiftleşmeden sonra yapılması adet olan gusül abdestini almak için sarayın hamamına gittiğini sanmışlar. Yeniden kızların yanına dönmüşler ve işaretle, bakışla ve de seslenerek gözyaşlarının ve üzüntüsünün nedenini sormuşlar. Kız susmayı sürdürdüğünden sadece ilk gecenin utangaçlığının onun konuşmasını engellediğini ve gözyaşlarının da koşullardan doğan yaşlar olduğunu sanmışlar. Ve sonradan konuya yeniden dönmek üzere bir süre için susmuşlar. Ama bu durum epeyce uzun sürüp genç kızın gözyaşlarının da arttığını görünce Sultan Hanım artık daha fazla dayanamamış. Ve dargın bir sesle kızına, ''Bak kızım, bana ve babana artık cevap verir misin? Yoksa zaten epeyce uzamış olan bu durumu sürdürerek bizi uzun uzadıya merakta mı bırakacaksın? Ben de kızım senin gibi ve senden önce yeni gelindim. Ama senin gibi şaşkın tavuk tavırlarını pek uzatmadan akıllıca durumu açıklamanın yolunu bulmuştum. Ve de fazladan sen bize borçlu olduğun saygıda sorularımızı cevaplamayı sürdürerek kusur etmektesin.'' demiş. Anasının bu sözlerinden canı sıkılan zavallı kız aynı zamanda her yandan kuşatıldığından sürdürdüğü sessizliğinden vazgeçmek zorunda kalmış ve derin ve kederli bir soluk koyvererek Babama ve anneme saygı göstermekte kusur ettimse Tanrı beni bağışlasın. Ama benim özrüm odur ki bu gece başıma gelenlerle son derece tedirgin oldum. Heyecanlandım ve çok şaşırdım demiş. Sonra bir gece önce başından geçenlerin hepsini, olup bitenleri gerçekten olduğu gibi değil ama sadece görüp kendi değerlendirdiği gibi anlatmaya başlamış. Ve nasıl daha kocası vezirin oğlunun yanına uzanmak üzere yatağa girer girmez altında yatağın sarsıldığını, nasıl göz açıp kapayasıya kadar gerdek odasından alınıp daha önce hiç görmediği bir eve götürüldüğünü, nasıl olduğunu bilmediği şekilde kocasının yanından ayrıldığını, sonra da yeniden yanına getirildiğini ve sonra tüm gece boyunca onun yerini son derece saygılı, güzel ve çok nazik genç bir delikanlının aldığını ve ondan kesinlikle kötülüğe yol açacak bir davranış görmediğini ve kılıcını ikisinin arasına koyarak ve yüzünü duvara çevirerek uyuduğunu ve sonunda sabahleyin kocasının nasıl yatağa döndüğünü ve onunla birlikte yeniden saraydaki gerdeğe girdiği yatağa taşındığını ve kocasının yüzünü kaplayan o bir dolu korkunç pislikten kurtulmak için nasıl oradan çabucak hamama koştuğunu anlatmış. İşte tam o sırada sizin ikinizin bana günaydın demek ve benden haber almak üzere odaya girdiğinizi gördüm. Yazıklar olsun bana, artık ölsem yeridir diye eklemiş. Ve böyle konuşarak ve kederli hıçkırıklar kopararak başını yastıkların altına saklamış. Sultan'la eşi, kızları Bedrülbudur'un bu sözlerini duyunca şaşırmış ve birbirlerine bakmışlar. Ve kızlarının ilk kez bekaretinin giderilmek üzere incindiği bu gece yüzünden aklını kaçırmış olduğundan kuşku duymuşlar. Ve hiçbir sözüne inanmak istememişler. Annesi de fısıldayan bir sesle ona, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 753. gece olunca demiş ki, ve hiçbir sözüne inanmak istememişler. Annesi de fısıldayan bir sesle ona, kızım bu işler her zaman böyle olur. Ama sen bunları kimseye söylememeye dikkat et. Çünkü böyle şeylerin asla sözü edilmez. Çünkü bunları dinleyenler seni deli sanırlar. Hadi kalk ve artık kafanı bu konuyla yorma. Ve böylece bu kötü suratınla bugün sarayda senin onuruna verilecek ve yalnız kentimizde değil, ülkenin her yanında 40 gün 40 gece sürecek şenlikleri berbat etme. Hadi kızım, memnun ol ve bu gecenin çeşitli olaylarını unut demiş. Sonra hanım sultan nedimelerini çağırmış ve onları sultan kızını süslenmesiyle uğraşmakla görevlendirmiş. Ve çok şaşırmış olan sultanla birlikte vezirin oğlu olan damatlarını aramaya çıkmışlar. Sonunda hamamdan dönerken ona rastlamışlar. Hanım sultan kızının anlattıklarını saptamış olmak için perişan durumdaki genç adama geceleyin neler olup bittiğini sormaya başlamış. Ama o başına gelenlerden hiç söz etmek istememiş. Ve karısının ana babası tarafından alaya alınıp reddedilirim korkusuyla tüm serüveni gizleyerek sadece "Vallahi böyle garip tarzda beni sorgulamanıza yol açacak ne geçebilir ki?" demekle yetinmiş. Sultan Hanım o zaman gittikçe daha fazla kızlarının kendilerine anlattığı her şeyin bir kabusun etkisiyle olduğuna inanmış ve damadını fazla sıkıştırmamanın doğru olacağına inanmış ve ona her şeyin incinmeden ve acısız geçmiş olması dolayısıyla Tanrı'ya övgüler olsun. Senden karına çok sevecen olmanı dilerim oğlum. Çünkü çok narindir o demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra onun yanından ayrılıp günün eğlence düzenlemelerini gözden geçirmek ve denetlemek üzere kendi dairesine geçmiş. Sarayda olup bitenleri tasarlayabilen Alaaddin'e gelince vezirin oğluna oynadığı harika oyunu düşünerek büyük zevk almış. Ama doyum sağlamak için bunu yeter bulmayıp rakibinin alçalmasından dolayı duyduğu zevkin sonuna kadar ulaşmak istemiş. Ve ona bu arada soluk alacak bir an bile bırakmamaya karar vermiş. Ve gece olunca lambasını eline almış ve onu sürtmüş. Ecinliği karşısında belirince daha önce söylediği sözleri aynen tekrarlamış. Alaaddin de ona, ey lambanın hizmetkarı, sultanın sarayına git. Yeni evlileri birlikte yatar gördüğün andan başlayarak onları yataklarıyla birlikte kaldır, bir gece önce yaptığın gibi buraya benim yanıma getir demiş. Ecinli de hemen buyruğu yerine getirmeye gitmiş. Ve Alaaddin'in odasına bırakmak üzere yüküyle birlikte geri dönmekte gecikmemiş. Sonra da hemen vezirin oğlunu alıp başı çukura gelecek şekilde abdesthaneye tıkmış. Alaaddin de çabucak boşalan yeri almış ve sultanın yanına uzanmış. Ama ilk kez olduğu gibi aynı incelikle. Ve aralarına kılıcı koyduktan sonra duvar tarafına dönmüş ve sakince uyumuş. Ertesi gün olaylar tıpkı bir önceki gün gibi geçmiş. Şöyle ki ifrit Alaaddin'in buyruklarına uyarak soğuktan büzülmüş damadı Bedrülbudur'un yanına yatırarak ikisini de yatakla birlikte sultanın sarayındaki gerdek odasına taşımış. Sultan her zamandan daha sabırsız, ikinci geceden sonra kızından haber almak üzere tam o anda bu kez tek başına gerdek odasına ulaşmış. Çünkü her şeyin üstünde eşi hanım sultanın kötü davranacağından korkarak kızını kendi sorgulamaya yeğliyormuş. Ve vezirin oğlu onur kırılmanın sınırında sultanın ayak seslerini duyunca yataktan fırlamış ve elini yüzünü yıkamak için hamama koşmuş. Sultan da ilerleyip kızının yatağına yaklaşmış. Cibinliği açmış ve kızını öptükten sonra ona ''Söyle bana kızım, umarım ki bu gece dün bize anlattığın o korkunç kabusu, o ipe sapa gelmez olayları yaşamamışsındır. Hadi bakalım, bana bu geceyi nasıl geçirdiğini anlatabilecek misin görelim.'' demiş. Ama sultanın kızı yanıt verecek yerde hıçkırıklar koparmış. Ve bütün bunlardan hiçbir şey anlamayan babasının öfkeli gözlerini görmemek için yüzünü elleriyle kapatmış. Babası yatışması için ona zaman kazandırmak üzere bir süre beklemiş. Ama kız ağlamayı ve hıçkırmayı sürdürdüğünden sonunda kendini hiddete kaptırmış ve kılıcını çekerek ''Yaşamım üzerine yemin ederim ki eğer bana hemen gerçeği söylemezsen başını omzumdan uçururum.'' diye haykırmış. O zaman sultanın zavallı kızı iki kat korkarak gözyaşlarını dindirmek zorunda kalmış ve kırık bir sesle ''Sevgili babacığım, lütfen bana kızma. Şimdi beni sana karşı kışkırtan annem burada olmadığına göre eğer beni dinlemek istersen hiç kuşkusuz bağışlarsın ve bana acır ve tedirginlik ve korkudan ölmekten beni kurtarmak için önlem alırsın. Çünkü hiç kuşkusuz bu son gece olup biten korkunç şeyleri bir kez daha yaşarsam yarın sabah beni yatağımda ölmüş bulursun. Ne olur bana acı babacığım, kulağın ve yüreğin acılarımı ve heyecanımı duysun.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.